أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورباحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. سورة سبأ آيات 8. Bu ayetten bir önceki ayette Rabbimiz Teala kafirlerin şöyle söylediğini nakletmişti bizlere. Kafirler dediler ki, kafirler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de tanıyorlardı. 40 yıl aralarındaydı. İşte bu sure gelinceye kadar da peygamber olarak yine aralarında emin, güvenilir bir şahsiyet olarak davetini devam ettiriyordu. Asla yalan söylememişti, emanete hıyanet etmemişti. Sözünde durmamazlık yapmamıştı. Buna rağmen sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyorlarmışçasına onu işaret ederek diyorlardı ki, gelin ey ahali sizi bir adamla tanıştıralım. Bu adam diyor ki, tamamen bedeniniz, vücudunuz darmadağın olduktan sonra, kemikleriniz çürüdükten sonra, bedeniniz toprak olduktan sonra sizin yeni baştan dirileceğinizi, yeni baştan yeni bir yaratılışla yaratılacağınızı söylüyor diyerek alay ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı eğlenceye alıyorlardı. İşte onların bu sözlerini 7. ayette Rabbimiz Teala gündeme getirirken 8. ayette yine onların sözlerinin devamını bizlere bildirir. Ve kafirler söylemlerini devam ettirirler. Peygamber aleyhisselam hakkında. Eftera alallahi kediben em bihi cinne. Bu adam Allah'a yalanla iftira ediyor. Allah hakkında olur olmaz şeyler söylüyor. Yahut bu adamda bir delilik var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içlerinde en akıllı kimse olduğunu biliyorlardı. Ve onda asla bir delilik de görülmemişti. Halka karşı yalan söylemeyen, Allah'a karşı hiç yalan söyleyemezdi. Ama nedense, işte onun hakkında herhalde bu Allah'a yalanla iftira ediyor yahut olsa olsa bunda bir delilik var. Bunu başka türlü anlamak mümkün değil diyorlardı. Peygamber'e niye böyle söylediler? Peygamber öleceksiniz, dirileceksiniz, hesaba çekileceksiniz dediğinden dolayı. Peygamber, Allah'a iman edin, ona kul olun dediğinden dolayı. Peygamber, Allah'ın kullarına haksızlık etmeyin, zulmetmeyin dediğinden dolayı. Ve işte peygamber, Allah'ın ayetlerini kendilerine okuduğundan dolayı. Allah ise onlara şöyle cevap verecek. Belillezine la yu'minune bil ahire fil azab. Ahirete inanmayanlar azaptadırlar. Azaba mahkum olacaklar. Azap onları yakalayacak. Ve dalalil ba'id, yine ahirete iman etmeyenler İslam'dan çok uzak, haktan çok uzak, Allah'ın dininden çok uzak bir sapıklık içindeler. Yanlış yoldalar. Bu yanlış yolda olmalarının karşılığında da azabı hak etmiş oldular. Sure Sebe ayet 9. Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma halfehum minessemai vel ard. Bu insanlar, bu Mekkeliler ve bu dünyalılar Peygamber aleyhisselam hakkında onu alay ve eğlenceye alarak, bu adam diyor ki öldükten sonra yeni baştan yaratılacakmışız. Böyle şey olur mu? Bu adam Allah'a iftira ediyor. Yahut bu adamda bir delilik var diyen kimselere Allah diyor ki görmezler mi bunlar? Bakmazlar mı? Gökte ve yerde, önlerinde ve arkalarında olan her şeye, baksınlar gökyüzüne, baksınlar yeryüzüne, semaya, arza, daha önce yaşadıklarına ve şu anda karşı karşıya kaldıklarına, geride bıraktıklarına, önlerinde olana bakmazlar mı? İn neşe nahsif bihimül arda ev nuskit aleyhim kisefen mine sema. Biz dilediğimiz zaman onları yerin dibine geçiremez miyiz? Geçiririz. Yahut biz istesek onlara gökten bir azap parçası indiremez miyiz? İndiririz. Öyle ya, Rabbimiz Teala'nın o gün Mekke'yi, bugün dünyayı yerin dibine geçirmeye gücü yetmeyen bir varlık mı? Dünya nedir ki Allah'ın karşısında? Bu dünya kendi kendine bir güç ve kuvvet gösterisinde bulunsun. Allah emretse ki denizlere, haydin, kara parçalarını yutun. Hiç yeryüzünde kara kalmasın. Ve insanların yaşayacağı bir karış toprak bile bulunmasın diye bir emir verse ve denizlerde bu emre boyun eğse, bütün dünya birleşse acaba denizler karşısında durabilirler mi? Ve tüm şehirlere emretse Rabbimiz Teala, yarılın ve geniş geniş kanallar olarak açılın ve üzerinizdeki binaları, üzerinizdeki meskenleri ve üzerinizdeki hayvanları, bitkileri, insanları yutun dese ve yeryüzü de şehirleriyle, dağlarıyla, ovalarıyla insanları ve bu alemi yutsa, buna kim engel olabilir? Yahut Allah gökten bulutlardan yağmur indireceği yerde bir azap indirse, yahut Allah gökyüzündeki bir yıldıza emretse de, ki o yıldız yeryüzünün kat kat büyüklüğündedir, haydi artık seni şu dünyalar üzerine sevk ediyorum, git onları cezalandır ve onların dünyasına çarp ki onların dünyası paramparça olsun dese, acaba insanlık ne yapabilir? Neye gücü yeter insanlığı? Ve hiçbir şeye gücü yetmediği halde nasıl Allah'la, peygamberle, Müslümanlarla, Allah'ın ayetleriyle, Peygamber Aleyhisselam'ın sözleriyle alay ederler bu insanlar? İnne fî zâlike le âyeten li külli abdin münîb. Ama gökte ve yerde, önlerinde ve arkalarında, önde yaptıklarında ve geriye bıraktıklarında, eğer bu insanlar bir şeyler görmek isterlerse, ki ancak Allah'a yönelen kullar bu alemi seyrederler, Allah'ın kendilerine lütfu ve nimeti olan gözleriyle ve onların kalpleri açılmıştır ve onların gözleri görüyor, İşte Allah'a yönelen kullar için mutlaka bunda ayetler var. Sure Sebe ayet 10. Ve lekad ateyna Davude minna fadle. Muhakkak ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet, bir üstünlük, bir yücelik verdik. Davud aleyhisselam daha önce Neml suresinde yine oğlu Süleyman aleyhisselam ile birlikte zikredilmişti. Ve Allah-u Teala Davud aleyhisselamı Kur'an'ın ikinci suresinde de gündeme getirmişti. Ve daha sonra Sa'd suresinde bir daha gündeme gelecek. Ve burada ise Allah'ın Davud aleyhisselama verdiği üstünlüğe, fazilete ve derecelere şahit oluyoruz. Ve işte Rabbimizin Davud aleyhisselama lütfu. Ya cibalu evvibi ma'ahu ve tayir. Ey dağlar, diyor Allahu Teala, dağlara sesleniyor. Ey dağlar, evvibi ma'ahu ve tayir. Ve sonra ey kuşlar, yahut ey dağlar, kuşlarla birlikte Davud'un tesbihine ortak olun, onunla birlikte tesbih edin. Ve kuşlara da aynı şekilde emrediyor. Ey kuşlar, siz de öyle Davud'un tesbihine, Davud'un zebur okumasına eşlik edin diyordu. Ve bana kul, köle olan Davud'umun o güzel hareketlerinde siz de ortak olun. Ve elennâ lehul hadid, ve biz onun için demiri de yumuşattık. Rabbimiz Teala'nın Davud aleyhisselama verdiği ilk üstünlük ve fazilet, dağların ve kuşların onunla birlikte Allah'ı tesbih etmeleri, Allah'a yönelmeleri, Allahu Teala'yı razı edecek bir hareket içinde bulunmalarıdır. Davud aleyhisselam o güzel yanık sesiyle zeburu okurdu. Allah'ın rızasını arardı. Ve yeryüzünde samimi bir kul olarak bütün dünya onun emrinde olduğu halde o Rabbinin emrinde olurdu. O Rabbinin emrine asla karşı gelmezdi. İşte onun bu samimiyetine Allah dağları ve kuşları da ortak ediyor. Dağlar ve kuşlar onunla birlikte Allah'ı zikrediyorlar. Onunla birlikte Allah'ı tesbih ediyorlardı. Ve yine Davud aleyhisselam elinin emeğiyle geçinen bir peygamberdi. O bir kuldu. Dünya onun olmasına rağmen, dünya mülk ve saltanatı onun önünde boyun eğmesine rağmen, o elinin emeğiyle geçinir ve Allahu Teala'ya hamd eder, şükrederdi. Rabbimiz Teala ona demiri yumuşattı. Adeta bir çamur, ustaların elinde nasıl şekilden şekle girebilirse, bir hamur, yine ekmek yapanların elinde nasıl şekilden şekle gelebiliyorsa, demir de Davud Aleyhisselam'ın elinde o şekilden şekle dönen bir özellikle Allah'ın nimeti olarak Davud'a veriliyordu. Ve diyordu ki Rabbimiz Teala ona, eni amel sabigatin, yapmış olduğun zaman bu zırhları geniş yap ve kaddir fissert ve onları düzenli bir şekle getir ve amelu saliha ve sonra da salih ameller işleyiniz. Bu zırhlarla Allah'ın rızasını arayınız. İnni bima tamelune basir. Ben sizin yaptıklarınızı görüyorum. Rabbimiz Teala Davud Aleyhisselam'a lütfettiği ve nimet olarak verdiği demirin bu yumuşak haliyle Davud Aleyhisselam adeta iplerden dokunan ya da iplerden örülen bir fanila gibi ya da işte giyilecek bir şey gibi zırhları bu şekilde yapıyordu. Daha önce zırhlar demir tabakalar halinde yapılıyor ve o zırhı giyen kimsenin hareket kabiliyeti az oluyordu. Ama Davud Aleyhisselam Allah'ın kendisine lütfu ile zırhları o kadar güzel yapabiliyordu ki, o zırhlar adeta bir elbise gibi, bir dokuma gibi giyiliyor ve her bir tarafta, ön tarafta, arka tarafta, kolların üzeri ve daha aşağıları ellere yakın olan yerler, hareket kabiliyetine engel olmayacak şekilde birbirine girmiş, sanki tellerden, ipler yerine tellerden yapılmış ya da demir o kadar Davud Aleyhisselam'ın emrine boyun eğiyor ki o istediği şekle getirebiliyor ve böylece Allah'ın bir ayeti olarak demir ona yumuşuyor ve o da o demirle Allah'ın rızasını arayacak bir hareketi temel teşkil etmek üzere savaş araç ve gereçlerinden zırhlar dokuyordu ve böylece Allah'ın kendisine bu nimetiyle Allah'ın rızasını arıyordu. Davud Aleyhisselam hakkında Sebe suresinde bu iki ayet var. Ve mülk ve saltanata, ilim ve hidayete ve de risalete ve nübüvvete ondan sonra oğlu Süleyman varis oldu. Süleyman Aleyhisselam da babası Davud Aleyhisselam gibi bir peygamberdi. Bir nebi idi, bir rasuldü. Süleyman Aleyhisselam da babası Davud Aleyhisselam gibi onun mülk ve saltanatının da varisi olmuştu. Ve o da yeryüzünde Allah'ın kendisine verdiği risalet, ilim ve hikmetle Rabbine kuldu. Ama ayrıca işte babası gibi bir de dünya vardı onun emrinde. Dünyayı da yönetmek zorundaydı. Ve Allah babasına vermiş olduğu nimetlerden ayrı olarak oğluna şu nimetleri verdiğini söylüyor. Tekrar ediyorum, Davud aleyhisselam ki yeryüzünde Adem'in sanki varisi, Allah Adem için halife diyor ve peygamberlerden Adem oğullarından, Adem'in neslinden ise sadece Davud aleyhisselama halife diyor. Bir anlamda Adem'in yaratılış hikmeti Davud aleyhisselamda görülüyor ve onun oğlu Süleyman aleyhisselam da Allah'ın kimseye vermediği bir mülk ve saltanata ulaşıyor ve Allah'ın şu nimetleriyle Allah'a kulluktan asla vazgeçmeden Rabbi adına yaşıyor. Sure Sebe ayet 12. Ve li Süleymane riha. Süleyman için de biz rüzgarı onun emrine verdik. Guduvuha şehrun ve ravahuha şehrun. O rüzgarın sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü de bir aylık mesafe idi. Süleyman aleyhisselam Filistin topraklarında yaşıyordu. Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı o inşa etmişti. Yahut bir başka ifadeyle babasının başlatmış olduğu mescidi tamamlayan Süleyman aleyhisselam olmuştu. Allahu Teala onun emrine rüzgarı veriyordu. O rüzgarla hem kendisi hem de ordularını istediği yere götürebiliyordu. Sabah bir aylık mesafeye gidebiliyorlar, yine dönüşü bir aylık mesafeden akşama dönebiliyorlardı. Yani bir günde iki aylık bir mesafe Allah'ın yardımıyla rüzgar onların ulaştırdığı bir mesafe oluyordu. Ayrıca Süleyman aleyhisselama Rabbimin lütufları, nimetleri şunlardı. Be'senna lehu aynel kıtr. Onun için erimiş bakır madenlerini akıttık. Onun için erimiş bakır madenini sanki bir ırmak gibi, bir sel gibi akıttık diyor Allahu Teala. Babası Davud aleyhisselama demir yumuşatılır. Oğlu Süleyman aleyhisselama ise erimiş bakır madeni nimet olarak verilir. Babası Zebur'u okuduğu zaman, Allah'ı tesbih ve zikrettiği zaman dağlar ve kuşlar ona eşlik eder. Oğul Süleyman'a ise rüzgar onun emre boyun eğmiş olduğu halde onun emrindedir. Dahası ve minel cinni, cinlerden de bir grup Süleyman'ın emrindedir. O cinler ki men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbi. Rabbinin izniyle onun emrinde çalışırlar. Ve onun istediği işleri yaparlar. Ve Allah cinleri Süleyman'ın emrine boyun eğdirmiştir. Cinlerin onun işinden kaçabilmeleri mümkün değildir. Çünkü Allahu Teala şöyle tehdit ediyor. Ve men yezig minhum an emrine. Kim onlardan bizim emrimize karşı gelen olursa, bizim emrimizden kaçmak isteyen olursa, nüzeku min azabis sair. Biz o kaçmak isteyen cinni ateş azabıyla cezalandırırız. O kaçmak isteyen cinne biz ateş azabını tattırırız. Onlar bizim emrimizdedirler ve biz onlara emrederiz ki Süleyman ne istiyorsa onun isteğine boyun eğin ve onun istediği işleri yapın. Sure Sebe ayet 13. Ya'melune lehu ma yeşa. O cinler Süleyman'ın her istediğini yapıyorlardı. Ona hizmetçi idiler. Ona kul, köle idiler. ve Süleyman'ın istediği aleyhisselamın istediği ise minnaharibe, mihraplar, kaleler, Allah'ın adının anıldığı evler, Allah'a ibadet edilen mescitler ve temasil, resimler, Allah-u Teala'nın kendisine yasaklamadığı ve yapılmasında bir sakınca olmayan resimler, manzaralar ve cifanin kelcibali ve kudurin rasiyat, havuz büyüklüğünde çanaklar, adeta dağlar gibi sanki yere sabitleşmiş kazanlar yapıyorlardı. Allah-u Teala'nın emriyle cinler Süleyman Aleyhisselam'ın işte böyle hizmetinde oluyorlardı. O çanaklar, o kazanlar Süleyman Aleyhisselam'ın ordularının yemeklerinin pişirildiği kazanlardı. Mihraplar, kaleler, o manzara resimleri Allah-u Teala'nın kendisine helal kıldığı bir hayatın cinler tarafından yerine getirilmesiydi. Ve bütün bunlardan sonra Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'a şunu vahyediyordu: İ'melu âle Davud'e şükra. Ey Davud ailesi, şükredin. Ve kalilüm min ibadiye şekur. Kullarımdan şükredenler hep az olmuştur. Süleyman Aleyhisselam bu emre boyun eğdi. O şükreden bir kuldu. O azlardandı. O bütün dünya saltanatına sahip olmasına rağmen cinler, şeytanlar, kuşlar, kurtlar onun emrinde olmasına rağmen, emrinde erimiş bakır madeni akıtılmasına rağmen, rüzgar onun emrine boyun eğmişken, dünya adeta onun önüne eğilmişken, o yoksul bir Müslüman gibi yaşardı. O kendisine en az düzeyde bir rızık ayırırdı. Belki ekmeğin hasını fakirlere, yoksullara yedirirdi. Ailesine de fakir ve yoksullara verdiğinin bir aşağısını yedirirken, kendisi ise en aşağı denilecek bir şekilde, belki kepekli ekmek değil, arpa ekmeği diyebileceğimiz bir şekilde kendisinin rızkını böyle sağlıyordu. Ve doymuyordu. Ve Allah'ın verdiği nimetlerin en güzelini kendisine ayırmıyordu. Ve biliyordu ki eğer kendisi en güzel nimetlerle karnını doyuracak olursa, en lüks ve müreffeh bir hayatı yaşayacak olursa, fakirlerden, yoksullardan haberi olmayacaktı. Aç kalanların açlığını duymayacaktı. Yoksulların ve fakirlerin durumunu bilemeyecekti. Ama o bir yoksul olarak yaşadı. Yoksul olarak öldü. Ve şu duanın sahibi olduğu halde, "Ya Rabbi, bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki, benden sonra kimseye vermiş olmayasın." Dünya mülkü onun emrindeydi ama o, dünya insanların en yoksulu, en fakiri gibi yaşadı. Tüm peygamberlerin hayatı böyle oldu. Muhammed Aleyhisselam da öyle. Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ın bir şeyi yoktu bu ayetler inerken. Var olanı bitirmişti. Mekke'nin en zenginiydi Muhammed Aleyhisselam. Hatice anamızın bütün mal varlığını kendisiyle beraber Muhammed Aleyhisselam'a teslim etmesiyle. Ama o bütün mal varlığını, zenginliğini Allah yolunda harcamıştı. Sonra Medine hicret etti. Medine'nin ilk seneleri de sıkıntılı geçti. Ama sonra Arabistan kıtası Peygamber Aleyhisselam'ın emrine boyun eğmişti. Süleyman Aleyhisselam'a dünyanın boyun eğdiği gibi. Ve Muhammed Aleyhisselam istese dünyanın en müreffeh hayatını yaşayabilirdi. Ama o da daha önce Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi yoksulca bir hayatı yaşamayı tercih etti. Ve fakirlerin, yoksulların imrenmeyeceği bir hayatı yaşadı. Böylece peygamberler toplumunda, böylece peygamberlerin eğittiği İslam toplumunda şahsiyetsiz insan kalmadı. İnsanlar şahsiyetliydi. Ne zengininde zenginlik ve şımarıklık hastalığı vardı, ne de fakirlerinde fakirlik ve de aşağılık hastalığı vardı. Zengini de fakiri de, güçlüsü de zayıfı da, özgürü de kölesi de yalnız Allah'a kullukla şerefleniyorlar ve asla Allah'a kulluktan başka bir izzet ve şeref aramıyorlardı. Ve şükür yolunu seçmişlerdi onlar ve dünyada şükredenler az oldukları halde. Bu ayeti bilen bir Müslüman bir gün şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi beni azlardan et. Ve kalilüm min abadiye şekür diyor ya Rabbimiz Teala, kullarımdan şükredenler azdır. Ömer Efendimiz duyuyor o kimsenin bu duasını. Ne diyorsun böyle? Bu ne anlama gelir? Diye çıkışıyor. O da diyor ki, ya Emiral Müminin, kızma, öfkelenme. Allah demiyor mu? Ve kalilüm min abadiye şekür. Kullarımdan şükredenler az. Ben de azlardan olmayı isterken şükredenlerden olayım diyordu. Ve gerçekten şükredenlerden olmak, belki dünyada azlardan olmaktı ama kazananlardan olmaktı. Ve Davud Aleyhisselam şükürle hamdle ilgili şunu söylüyordu. Ya Rabbi, sen bana verdiğin nimetlere karşı hamd etme ve şükretme imkanı ver. O imkanı verdikten sonra da diyordu ki, ya Rabbi, ben sana nasıl hamd edeyim ki? Hamd etmek ve şükretmek imkanını da bana sen verdin. İşte bu anlamda bu ifadeyi aktarabiliyoruz ve gerçekten Allah'a şükretmek, hamd etmek, Allah'a borcumuzu ödeyemeyeceğimiz bir kulluğun sadece bir cüzü oluyor, bir parçası oluyor. Ama ona kulluktan başka da çaremiz yok. Sure Sebe ayet 14. Felemma kadayna aleyhil mevte. Ne zaman ki biz Süleyman için ölümüne karar verdik, ma dellehum ala mevtihi illa dabbetul ard te'külü min se'te. Onun ölümüne onun asasını yiyen bir yer kurdundan başkası delalet etmedi. Onun ölümünü bir kurtcağız açığa çıkardı. Felemma harra, Süleyman düşünce o kurdun o asasını yediğinden dolayı, Süleyman düşünce ki daha önce ölmüştü, tebeyyenetil cinnü enlev kânü ya'melûnel gaybe mâ lebithû fil azâbil mühin. Şu açığa çıktı ki şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı, Süleyman öldüğü halde hala onun emrinde çalışmazlar ve kendileri için alçaltıcı bir azap olan o konumda yaşamak zorunda kalmazlardı. Ve gerçekten Süleyman Aleyhisselam vefat eder etmez, gerçekten Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı bilinir bilinmez cinler dağıldılar, kaçtılar, artık kurtulmuşlardı ve Süleyman Aleyhisselam da bu dünyadan ayrılmıştı. Bu ayetten şunu öğreniyoruz ki Rabbimiz söylüyor, cinler gaybı bilmez. Şayet cinler gaybı bilmiş olsaydı, asasının üzerinde onlar Mescid-i Aksa'yı bina ederlerken ya da onlar Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde çalışırlarken o asasının üzerinde duruyor, sanki onları gözetliyor gibi bir konumda varlığını sürdürüyordu ama o ölmüştü. O sadece Allah'ın emriyle öyle duruyordu. Ama cinler onun öldüğünü bilememişlerdi. Sanki o hayatta imişcesine ondan çekiniyorlar ve onun emrine boyun eğiyorlardı. Ve biz yine bu ayetten bir de şunu öğreniyoruz ki, dünya üzerinde Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'a verdiği nimeti kimseye vermemiştir. Ama gariptir ki, Kur'an-ı Kerim hiçbir peygamberin ölüm haberini vermezken, Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm haberini burada anlatıyor ve sanki bize şunu diyordu. O gün Muhammed Aleyhisselam ve ashabına ve kıyamete kadar tüm Müslümanlara, şu anda Mekke'de belki sıkışıp kaldınız ama yarın Süleyman kuluma vermiş olduğum nimetlere ulaşacaksınız. Onun sahip olduğu, malik olduğu yurtlar sizin olacak. Ama unutmayın ki o tüm mülk ve saltanatına rağmen bu dünyadan ayrılıp gitmiştir ve siz de ayrılıp gideceksiniz, ona göre yaşayın diyordu. Kıyamete kadar da tüm Müslümanlara, mülk ve saltanattaki gücünüz Süleyman kulum gibi olsa da mutlaka bir gün öleceksiniz ve saltanatınız da bitecek, malikliğiniz de, melikliğiniz de bitecek. Bana kulluktan asla vazgeçmeyin. Dünya mülk ve saltanatının sizin emrinize boyun eğmesi sizi bana isyana sevk etmesin diyordu. Yine Kur'an-ı Kerim'de Müslüman olmayan taraftan da bir kimsenin ölüm haberi var. O da Firavun'un ölüm haberi. Sanki onunla da bütün kafirlere diyor ki Allahu Teala, Firavun gibi bir saltanatınız da olsa sonunda işte öleceksiniz ve ölümden kurtulamayacaksınız. Gelin, ahirete iman edin, Allah'a ve peygamberlerine inanın, ona göre yaşayın diyordu. İster Müslüman tarafı, ister Müslüman olmayan tarafı, hangi tarafı seçerlerse seçsinler, insanlar bilsinler ki sonunda ölüm var. Süleyman Aleyhisselam gibi olsalar da ölüm var, Firavun gibi olsalar da ölüm var. Madem ki ölüm var, tek tercih Allah'a ve peygambere iman olursa, Allah'ın ve peygamberin istediği bir hayat yaşarlarsa insanlar, ölüm onlar için ne zaman gelirse gelsin, onlar için yeni bir aydınlık dünyanın habercisi olacaktır ve dünya onlar için güzel bitecek ve ahirette de cennetler onların olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftera alallahi kezben em bihi cinne. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورباحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ